araba alırsam, veririm, kurban keseceğim.
İşte.
Kurban olduğum Rabbim sana 50 milyarlık araba versin. Sen 500 milyonu kurban keseceğim.
Şimdi bu işlerde...
Sen bana 10 ver, ben sana 1 vereceğim.
Yani bu işlerde insanlarda aslında bu tür şeylerde samimiyetsizlik var. Nasıl? Mesela diyor ki ben diyor bir zengin olayım. İşte her gün fakirleri yedireceğim, doyuracağım diyor. Fakat o anki halinde bir kişiyi doyurabilir. Her gün bir kimseye ekmek verebilir. Onu yapmıyor. Demek ki o para da eline geçse bunu yapacağı uzak bir ihtimal. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmiduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahi fela mudille ve men yudlil fela hadiye le. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd. Fe inne esdaqa'l hadisi kelamullah ve hayrul hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatiha ve kullu muhtesetun bid'a ve kullu bid'atun dalale ve kullu dalaletun finnar. Şüphesiz sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim. Yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. İşlerin en kötüsü dinde sonradan ortaya çıkarılanlardır. Dinde her sonradan çıkarılan şey bid'attir ve her bid'at de sapıklıktır. Her sapıklık ise cehennemdedir. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her zaman hutbelerinde okuduğu ve bir Kur'an suresi öğretir gibi bu hutbeyi öğrettiği bir hutbe şeklidir. Allah Azze ve Celle Zariyat suresi 56. ayetinde mealin ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Yani az önce dedik ya insan dünyada kul olmak durumundadır. Kulluktan dışarıya çıkamaz. Ya Allah'ın kulu olur ya da başka şeylerin kulu olur. Ama bizim yaratılış sebebimiz yalnızca Allah'a kulluk etmek. Allah'a kullukta birlemek. Biz bunu yaptığımız zaman, yani bu demek değildir ki, şimdi ibadet, kulluk demek, işte namaz, oruç, zekat, hac, bunlarla sınırlı değil. İnsanın korkması, sevmesi, hatta eşiyle cinsel ilişkisi bile ibadet oluyor. Bunu helal yoldan yapması. Bundan bile sahabı alırsınız diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sahabeler diyor ki, nasıl olur ya Allah'ın Resulü, kişi diyor, şehvetini giderdiği bir şeyle sevap mı kazanıyor? Evet diyor. Şayet bunu haram yoldan, gayrimeşru yoldan yapsaydık günah kazanmayacak mıydı? İşte bu da onun gibi buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nahil suresinin 36. ayetinde Estağfirullah. Andolsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir Resul gönderdik. İsra suresi 23. ayetinde Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Nisa suresi 36. ayetinde Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki kim üzerinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mührü olan en son vasiyetine bakmak isterse şu ayet okusun. De ki gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Rüşt çağına erişinceye kadar yetimin malına sadece en iyi tutumla yaklaşın, ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız dahi olsa adaletli olun. Yakınlarınız dahi olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size iyice düşünesiniz diye bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun, ondan başka yollara uymayın. Bu Enam suresinin 101 ila 103. ayetleridir. Rivayet Ebu Davud'da, Tirmiz'de, İbn-i Mace'de, Ahmet bin Hanbel ve İbn-i Hibban'ın kitaplarında geliyor. Bu ayetin sonunda geçen şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun, başka yollara uymayın ifadesi hak yolunun bir tane, batıl yollarının ise birden fazla olduğunu gösterir. Hak yol tekil gelmiştir. Ondan başka yollara derken de çoğul gelmiştir. Yani o da haktır, bu da haktır diyenlerin, işte İslam mezhepleri olarak Hanefi'de hak, Şafi'de hak, Rufay'da hak, Kadir'de hak, hepsi de haktır. Dört mezhebin dördü de haktır gibi anlayışları. Enam suresi 103. ayet. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir merkep üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında oturuyordum. Bana ey Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ve kulların Allah üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? Dedi. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilirler dedim. Şöyle buyurdu. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri, hiçbir şeyi ortak koşmamalardır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayanlara azap etmemesidir. Ey Allah'ın Resulü, insanlara bu haberin müjdesini vermeyeyim mi dedim. Yani burada müjdeli bir haber. Yani Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ve kulların Allah üzerindeki hakkı. Allah'a ibadet etmek ve ibadette hiçbir şirk bulaştırmamak. Bu Allah'ın kullar üzerindeki hakkı. Bunu yaptıkları takdirde Allah'ın kulların Allah üzerindeki hakkı ise onlara azap etmemesidir. Bunu müjdeleyeyim mi diyor işte Muaz radıyallahu anh. Onlara müjde verme ki güvene kapılmasınlar buyurdu. Buhari ve Müslim'in hadisi bu. Burada cinlerin ve insanların yaratılışındaki hikmeti gördük. Yalnızca Allah'a kulluk etmek. Ondan sonra ibadet ancak tevhiddir. Tevhid ile geçerlidir. Çünkü çekişme ve düşmanlık onun hakkındadır. Tevhidi gerçekleştirmemiş olan kişi Allah'a ibadet ediyor değildir. Görünüşte namaz kılsa, görünüşte zekat kılsa, verse, başka şeyler de yapsa, tevhidi gerçekleştirmemiş kişi için bunların bir geçerliliği yoktur. Bu anlamda Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet ediciler değilsiniz. Kafirun suresinde. Halbuki Mekke müşrikleri ibadet ediyorlardı. Namaz kılıyorlardı. Hac yapıyorlardı. Zekat veriyorlardı. Hayırlı bir takım ameller işliyorlardı. Allah için. Ama bunlar bu amellerinde şirk koşuyorlardı. Mesela hac yaparken, telbiye getirirken diyorlardı ki işte lebbeke la şerike lek, ey Allah'ım buyur ey Allah'ım senin hiçbir ortağın yoktur. Ancak bir ortağın vardır ki onun da bütün yetkileri sana aittir diyerek şirk koşuyorlardı. Onların şirki buydu. Bizde bunlar yok mu? İşte kardeşim işte medet, manevi yardım ancak Allah'tan istenir. Bırakın şu medeti Abdülkadir demeyi veya şefaat ya Resulullah demeyi, bunları bırakın. Bunlar şirktir. Allah Azze ve Celle benimle birlikte sakın başkasına yalvarmayın buyuruyor Bakara ayetinde. Ama diyor biz diyor Allah'ı devreden çıkarmıyoruz ki onlara da o yetkileri, o makamları, o tasarruf gücünü Allah vermiştir diyorlar. Ha, demek ki müşriklerin de itikadı bundan ibaretti. Bunun üzerine Allah-u Teala şirk koşuyorsunuz diyordu. Hatta bunlarınki daha beterdir. Onlar Allah'ın bunlara bir takım yetkiler vermiş olduğunu söylerlerken bunlar Allah'ın her şeyi bırakıp tasarruf, kainatta tasarruf gücünü bunlara verdiğini söylüyorlar. Hatta öyle menkıbeleri okuduk biz tasavvuf kitaplarına, diyor ki Allah-u Teala diyor Abdülkadir Geylani'ye danışmadıkça hiçbir velinin velayet menşurunu yazmazdı diyor. Bu mertebeye varmışlar. Allah'ın da yukarısına çıkarmışlar. Bunlar Allah'ın yukarısına çıkarmamışlardı. Mekke müşrikleri. Peygamberlerin gönderilmesindeki hikmet anlaşıldı. Az önce ayette okuduk ya. Andolsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir Resul gönderdik. Allah'a kulluk etmeleri ve tağutta sakınmaları için. Yani bunları emretmeleri için. Peygamber gönderilmemiş hiçbir ümmet yoktur. Tüm peygamberlerin dini tektir. Yani tüm peygamberlerin dini tek olması şu anlamda tevhid konusunda, akide konusunda Adem Aleyhisselam'da Aleyhisselam dönemindeki olması gereken şey neyse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki olması gereken de odur. Adem Aleyhisselam döneminde şirk olan bir husus Muhammed Aleyhisselatü Vesselam döneminde de şirktir. Ama helaller haramlar noktasında dinlerde değişiklikler olmuştur. Bunlar akide boyutunun sonundaki meseleler. Meselelerden en büyüklerinden biri tağuta küfredilmedikçe Allah'a ibadetin gerçekleşmeyeceğidir. Tağut inkar edilmedikçe, onlar küfredilmedikçe, reddedilmedikçe Allah'a ibadetin gerçekleşmeyecektir. Gerçekleşmeyeceğidir. Allah'a kulluğun. Bu anlamda Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Kim tağuta küfredip Allah'a iman ederse kopmak bilmeyen bir kulpa sarılmıştır. Bakara 256. Tağut, Allah'tan başka kendisine ibadet edilen her bir şeyi kapsamaktadır. Aynı zamanda Allah'a kulluktan alıkoyan her şey. Tağut. Yani bu bir rejim olur, ana baba olur veyahut da işte cuma bu zamanda farz değildir diyenler olur. Bunlar da tağuttur. Allah'ın emrini yerine getirmene mani oluyor. Hacca gitmene mani oluyor. Hacca gidemezsin diyor. Caiz değildir diyor. Hatta öyleleri vardı kafir olursun diyor. Cuma kılana selam vermiyorlardı bir ara. Evet. En'am suresinde yer alan mezkur 3 ayet-i kerime, az önce okuduğumuz o ayet, İbn-i Mesud radıyallahu anh şu ayeti okusun, Peygamber Efendimiz'in son vasiyetini okumak isteyin diyor. O ayet, Selefi Salihin nezdinde, yani sahabeler ve tabi'in nezdinde gerçekten üstün bir öneme sahiptir. Bu 3 ayette 10 mesele üzerinde durmaktadır. Bunların en başında da şirkin yasaklanması gelir. İsra suresinde yer alan muhkem ayetlerde 18 mesele zikredilir. Allah bunları zikretmeye, Allah ile birlikte başka bir ilah edinme, sonra kınanmış ve terk edilmiş olarak oturup kalırsın ayetiyle başlayıp, 22. ayette başlayıp, Allah ile birlikte başka bir ilah edinme, sonra kınanmış, kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. 39. ayetiyle son vermiştir. Bu meselelerin ne derece büyük öneme sahip olduklarını bildirmek için Allah Azze ve Celle, bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir buyuruyor. 10 hak ayeti, 10 hak ayeti adı verilen ve haklardan bahseden Nisa suresindeki ayet-i kerime Yüce Allah, hiçbir şeyi ortak tutmaksızın yalnız Allah'a ibadet edin sözüyle başlamıştır. Nisa suresi 36. ayetine. Resulullah aleyhissalatü vesselam vefatı esnasındaki vasiyetine dikkat çekilmiştir. En'am kaçıncı ayetlerdi? 103. ayete kadar. 102-103 müydü? 101-103. 101 ile 103. ayettir. Allah Resulü'nün vasiyeti diyor. Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkının bilinmesi, Muaz bin Cebel hadisinde bunu anladık. Yüce Allah'ın hakkını yerine getiren kulların Allah üzerindeki haklarının neler olduğu. Allah'ın onlara azap etmemesi. Hadiste zikredilen tevhid başlığında elde edilecek mükafatın birçok sahabi tarafından bilinmiyor olması. Bunu herkese söyleme diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bak biz ne kadar şanslıyız ki. Sahabilerin bazısı bilmezken biz bunu biliyoruz. Maslahat gereği ilmin gizlenmesinin caiz olmaz. İnsan, maslahat gereği maslahat, ıslahat, ıslah etmek, düzeltmek, yani salaha, düzeltmek kökünden geliyor. Yani daha düzgün olması için, daha müsait, daha uygun olması için, yani uygun bulunan yerde ilmin gizlenmesinin.
Ama çarptırılması değil.
Tabii, o ayrı mesele. Muaz'ın yapmak istediği gibi Müslüman'ı sevindirecek müjdeli haberleri vermenin müstehap olması. Bunu, bu rivayeti sonuçta söylüyor. İnsanlara anlatıyor. Allah'ın rahmetindeki genişliğe dayanıp güvenmekten dolayı endişe beslemek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu endişeyle söylenmesine engel oluyor. Yani engel olmuyor da o tavsiyede bulunuyor. Herkese söyleme, güvenirler çünkü diyor. Allah'ın rahmetindeki genişliğe dayanıp güvenmekten dolayı endişe beslemek, cevabını bilmediği bir soruya muhatap olan Allah ve Resulü daha iyi bilir demesi. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, biliyor musun ey Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ve kulların Allah üzerindeki hakkı nedir dediği zaman Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verildi. Burada o manada, yani bilmediğin soruya Allah daha iyidir, Allahu Alem demek. Bilgileri insanların genelinden gizleyerek onlardan sadece bazılarına vermenin caiz oluşu. Ama her bilgiyi değil tabi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin merkebinin arkasına başkasını bindirmesiyle alçak gönüllülük yapmış olması. Hayvanın terkisine birisinin alınarak iki kişi birden binilebileceği. Yani bu hadisten çıkan hükümler. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın fazileti. Yani herkese söylememesi gereken bir sözü Muaz bin Cebel'e söylemesi. Bu meselenin ne derece büyük bir öneme sahip olduğu anlaşılan şeydir. Şimdi tevhid dedik. Tevhidin kısımları var. Mesela esma ve sıfat tevhidi gibi. Esma ve sıfat tevhidi azamet, celal, cemal gibi vasıflara tüm yönlerden en mükemmel biçimde yalnızca Allah'ın sahip olduğuna inanmak, hiçbir şekilde hiçbir varlığın bu vasıflarda ona ortak olmadığını ve olamayacağını kabul etmek demektir. Bunun yolu da Allah ve Resulünün kabul ettiği bütün sıfatları, isimleri, mana ve hükümleriyle kitap ve sünnette bildirildiği biçimde ve Allah'ın azamet ve celaline uygun olacak şekilde kabul etmektir. Esma ve sıfat konusundaki bu kabulde de nefi, yani olumsuzlama, ta'til, yani iptal etme, işlevsiz bırakma, tahrif, bozup değiştirme ve temsil, yani benzetme gibi unsurlardan kaçınılması gerekir. Diğer yandan Allah'ın ve Resulünün reddettiği eksiklik, ayıp, kusur gibi Allah'ın kemaline aykırı vasıfların kabul ve ikrar edilmeyip reddedilmesi de esma ve sıfat tevhidinin gereğidir. İkinci bir aşama rububiyet tevhidi. Yaratma, rızık verme, işleri çekip çevirmede Allah'ın birlenmesidir. O Rab, bütün mahlukatı nimetleriyle özel kulları olan peygamberler ve takipçilerin de kalplerin ve ruhların eğitim için faydalı ve iki cihan saadetini sağlayan sahih akide, güzel ahlak, faydalı ilim ve salih amellerle eğitip geliştirmektedir. Şimdi uluhiyet tevhidini de açıklayalım. Uluhiyet ya da ibadet tevhidi de diyebiliriz buna. Kullukta birleme Allah'ı. Yaratılmışların tamamının üzerinde ilahlık ve ibadet edilme hakkını sahip olanın yalnızca yüce Allah olduğunu kabul etme ve itiraf etme. İbadetin bütün çeşit ve şekilleri ile Allah Azze ve Celle'yi birlemek, dini ona halis kılmak bu anlama geliyor. Uluhiyet tevhidi. Tevhidin bu kısmı diğer iki kısmını da kapsar ve gerektirir. Yani esma ve sıfat tevhidini de kapsar, rububiyet tevhidini de kapsar. Bu. Çünkü uluhiyet bütün mükemmel vasıfları kapsadığı gibi rububiyet ve azamet vasıflarının da hepsini kuşatmaktadır. Azamet ve celal vasıflarına sahip olması ve yarattıklarına üstünlük ve fazilet bahşetmesi bakımından ilahlık ve ibadet makamına sahip olan yalnızca Allah Azze ve Celle'dir. Mükemmel vasıfların ve rububiyetin tek sahibi Allah olduğu için ondan başka hiç kimsenin ibadet edilme gibi bir hakkı bulunmamaktadır. İşte bu uluhiyet tevhidi ilk Resul'den sonuncusuna dek tüm peygamberlerin davetidir. Demek ki peygamberler buna çağırmışlar. Uluhiyet tevhidine. Musannif bu bölümde Allah Azze ve Celle'nin yaratılmışları kendisine ibadet etmeleri ve bu konuda da ihlaslı olmaları için yarattığını ve bu hususun yaratılmışlar üzerinde Allah'ın hakkı olduğunu gösteren bazı naslar zikretmektedir. Yani zikrettiği ayetler ve hadisler bu meyandadır. Bütün semavi kitaplar ve tüm peygamberler, özellikle de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, uluhiyet ve ibadet tevhidine davet etmiş, bunun zıttı olan şirk ve ortak koşmayı ise yasaklamışlardır. İşte Kur'an-ı Kerim önümüzde tevhidi emretmekte ve farziyetini bildirmektedir. Üzerine basa basa tevhidden bahsetmekte ve onu açıklamaktadır. Tevhidi gerçekleştirmeden kurtuluşun, felah ve saadetin de gerçekleşmeyeceğini haber vermektedir. Ayrıca akli, nakli, afaki ve enfüsi tüm delillerin tevhidi ve tevhidin vücubiyetini gösterdiğini ifade ediyor. Tevhid Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Dinin en büyük emridir. Bütün asılların ve bütün amellerinde esasıdır. Şimdi Mekke müşriklerinin rububiyet tevhidinde hiçbir problemi olmadığını biliyoruz. Mesela Allah-u Teala ayetlerinde bunları açıklıyor. Diyor ki sen onlara işte sizleri yaratan, öldüren, dirilten, kainatta tasarruf eden kim diye sorsan derler ki Allah. Bir başka ayette onlar şirk koşmadan iman etmezler diyor. İman var. Namaz kılmaları türü şeyler de var. Çünkü Arap toplumu İbrahim Aleyhisselam'ın haniflik dini üzereydi. Fakat bu dine bir takım bidatler soktular. Bu bidatler şirke kadar vardı. Lat ve Uzza'nın, bunlar zamanında Efera aytumul late vel Uzza ayetinin, Necm suresi 19'daki Lat ve Uzza'nın, Lat ve Uzza'yı gördün ayetin tefsirinde İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Buhari'de, bunlar diyor hacılara yemek dağıtan, yiyecek veren, işte onların yiyeceklerini yağa balabandırıp dağıtan, yani hayırlı ameller işleyen insanlardı diyor. Sonra bunların yani salih kimselerdi. Hayırlarıyla meşhur olmuş, salihleriyle meşhur olmuş kimselerdi. Sonra bunların işte kabirleri ziyaretgah haline getirildi. Öyle ki Lat ile Uzza'nın kabirleri arasında sayı yapmayanın haccı batıldır şeklinde bir takım söylentiler oldu. Bunun üzerine Allah-u Teala Bakara suresindeki şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın şiarlarındandır ayetini indirdi diyor. Bu görüşü reddetmek için. Ya hac var. Hac var. Ama öyle bir batıl bir inanış, delilsiz bir inanış çıkmış. Bu salih zatların kabirlerini say etmedikçe hac geçersiz oluyor. Şimdi bazı yanlış anlamalar var, yanlış aktarmalar var ve o yüzden şirk koşan bazı insanlar üzerlerine şirkten sakındırıldığı zaman bunlar hiç üzerlerine alınmazlar. Zannediliyor ki Arap müşrikleri putların önüne gidiyorlar, secde ediyorlardı. Öyle değil. Onların şirki bunların Allah katında bir takım mertebeler sahibi oldukları, kendilerinin günahkar oldukları için Allah'a direkt ulaşamayacakları, arada vesile, aracı kılmalarının gerektiğini, onların mertebeleriyle, hatta bir grup, müşriklerden bir grup, Arap müşriklerinden bir grup, meleklerin kendileriyle Allah arasında şefaatçi olması için onlara aracı kıldıklarını söylüyor. Söylüyorlardı, iddia ediyorlardı. Melekleri şirk koşuyorlardı Allah'a. Şimdi dua bir ibadettir. Hem de ibadetin özüdür buyuruyor değil mi hadiste? İbadetin iliğidir, özüdür. Dua bir ibadettir. Dua ne demektir? Çağırmak, seslenmek. Yakarış. Her neyse artık. Manevi bir yardım. Manevi bir yardım istemek yalnız Allah'tan yapılır. Çünkü bu bir ibadettir. Başka birisinden yapılırsa bu şirk gündeme gelir. Ama Huzeyfe işte şuradan bana bir su ver desen. Ama ben senden yardım istiyorum. Öyle değil mi? Ama bu şirk olmuyor. Neden? Çünkü bu senin yapabileceğin, senin uhdende olan bir şeydir. Ama manevi yardım istemek yalnızca Allah'tan yapılır.
Beni Allah'a ulaştırmayı dilesek?
Mesela işte sen benim günahlarımı affet diyemem sana ben. Sen beni azaptan kurtar diyemem. Beni hidayet et diyemem. Bana şefaat et.
Diyemem.
Burada diyemem.
Himmet et.
Himmet et diyemem. Şimdi Allah'ın sana vermediği yetkileri senden isteyemem. Mesela şöyle bir örnek veriyorlar. Son derece çirkin bir örnek ama onların nedense çok akıllarına yatıyor, hoşlarına gidiyor. Diyorlar ki işte biz nasıl ki diyor işte bir diyelim belediye başkanı. Ondan bir işimiz var. Araya aracı sokmadıkça kapısından giremiyoruz. Arz edemiyoruz halimizi. İşte bu veliler de böyledir diyor. Biz diyor günahkarız. Ama onlar bizim adımıza dua ederse öyle olur falan filan. Bir yanlış, ikinci bir yanlışı da getiriyor savunurken. Yani özrü kabahatinden beter derler ya. Allah-u Teala'yı kapısının dışındakileri, dışında ne olduğunu bilmeyen bir kimseyle kıyas ediyorlar. Yani Allah-u Teala senin derdini bilmiyor mu? Birisinin mi arz etmesi lazım bunu? Ama belediye başkanı bilmez senin derdin. O arz eder. Allah-u Teala'yı nasıl böyle kıyaslarsın? Zalim sultanlarla hem de. Ubade bin Samit radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim tek ve ortağı bulunmayan Allah'tan başka her ilah edinileni reddetmeye, la ilahe illallah'a, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna, İsa aleyhisselam'ın da Allah'ın kulu, Resulü ve Meryem'e ilka edilmiş kelimesi ve kendisinden bir ruh olduğuna tanıklık eder, cennetin ve cehennemin hak olduğunu kabul ederse, Allah onu hangi amel üzere bulunursa bulunsun, cennete sokar. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Şimdi la ilahe illallah demek bir kimseyi Müslüman yapmaya yetmiyor. La ilahe illallah kelimesi. Huzeyfe, sen ben doktorum desen doktor olur musun sen?
Olmam hocam.
Yani bu işin ilmi olması lazım sende. Sen nasıl ben doktor demekle doktor olmuyorsan, la ilahe illallah'ı mücerret olarak dilde söylemekle de kişi Müslüman olmaz.
Yaşantı
yaptı. Yani abi, düşünsenize mantıklı bir şekilde yani. Ateist bir kimse, adamın temel akidesi Allah-u Teala'nın varlığını inkar etmek. Adam ben ateistim diyor ama Allah vardır diyor. Ateist mi adam?
Şimdi ateistler de aslında Allah'ı inkar etmiyor da Allah'a başka bir isim takıyor. Buna dua der. İşte yani. Yıldız der, putperest der, bir başkası güneş der, ay der, yıldız der, neyse artık.
Hani İslam'daki Rab
Allah'ın oluşunu... ismini başka bir şeye takar ama Allah'ı inkar edemez. Başka bir şeye Allah'ın ismini verir, yani Allah'ın yetkilerini ona verir ama Allah'ı ortadan kaldırmış olmaz yine. Ateist de dediğin gibi öyle yani.
Yani
buna dua ediyor.
Belli bir şart var. Yani. Onu gerçekleştirmen o bile ateistin yani.
Yine İtban radıyallahu anh rivayet etti hadis-i şerifte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. La ilahe illallah diyen ve bununla Allah'ın yüzünü, yani Allah'ın veçhini, Allah'ın rızasını talep eden kişiye Allah cehennemi haram kılmıştır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten gelen rivayette Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Musa aleyhisselam, ya Rabbi, kendisiyle seni zikredeceğim, sana dua edeceğim bir şey öğret bana deyince Allah, ey Musa, la ilahe illallah de buyurdu. Musa aleyhisselam, ya Rabbi, bütün kullarım bunu söylüyor deyince Allah subhanehu, ey Musa, yedi kat gökler ve benim dışında orayı şenlendiren tüm varlıklar, melekler artık neyse, ile yedi kat yerler bir kefeye, yani bütün bunların hepsi bir kefeye, la ilahe illallah diğer bir kefeye konsa, la ilahe illallah ağır basar buyurdu. Ama biz bu şekilde ağır bir sözü sıradan dilimizde yabancı bir şarkıyı, nakaratını söyler gibi anlamadan söylüyoruz. Çok hafifçe öyle oluyor. Ve böylelikle de hemen cennetlik oluvereceğimizi zannediyoruz. Kişinin Müslüman bir coğrafyada dünyaya gelmiş olması onu Müslüman yapmaz. Din babadan oğula geçen bir şey değildir. Din babadan oğula geçen bir şey değildir.
Öyle olmuş olsaydı diğer peygamberlerin nesilleri yaşamış olurdu. Bize de bir şey almaz. Peki hocam şeyi soracağım ben size ya. Bu hani inen din indi Allah'ın İslam.
Evet.
Şimdi Allah'ın dininde tek din İslam'dır. Değil mi bunun meali? Yani,
evet. Geçerli de İslam'dır.
Allah'ın bildiğim kadarıyla bu. Şimdi kıyamet gününde insanlar böyle yeniden haşredildiğinde, şimdi yani sonuçta İslam öncesi de bir gerçek. İşte Musevi dini.
İslam bütün peygamberlerin dinidir.
Yani insanlar kategorilenirken böyle gruplara ayrılıyor ya işte. Yani orada işte Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar şeklinde şimdi, bir ayrım mı yoksa Müslümanlar Yahudilere, ve gayrimüslimler?
Yahudilere şey. Yahudiler diye isim veren kim?
Biziz. İsrail'de
İnsanların kendileri.
Allah-u Teala dedi mi? Kafirler ve müminler.
Allah-u Teala onları kendi dillerinden anlatırken Yahudiler ve Hristiyanlar diye kullanıyor. Ama bütün peygamberlerin tebliğ ettiği din İslam'dır. Bu dinden sapanlar başka isimler alırlar.
Şimdi Hazreti İsa aleyhisselam yani İslam tebliğ etmek için mi gelmiş?
Tabii. İslam tebliğ etti. Bu dinden ayrılan başka isim almıştır. Yahudi olmuştur. Yahudi ismini almıştır. Hristiyan ismini almıştır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmediği için.
Yoksa şey değil yani. İşte Hristiyanlık olarak gelip insanlar tarafından tarif edildiğinden dolayı işte İslam'ın gelişiyle hükmünü yitirmiş dinler değil yani. Din değil bunlar.
Tabii şu an Allah katında din İslam'dır diyor. Yani. Allah katında din İslam'dır. Onlarınki mecazen artık din deniyor onlara.
Bu üç din İslam falan diyor. O nasıl oldu?
Nasıl yani?
Şimdi bu Cuma'dan, hutbeden kaldırdılar.
Hutbeden kaldırdıkları bu ayet.
Bu ayet işte.
Aslında
bunu kaldırdılar, onun yerine bir hadis-i
şerif Allah Resulü koydu. Allah Resulü hutbeye bunu hiç koymamıştı ki onlar... şimdi bu şöyle bir şey. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah katında din İslam'dır diyor. Yani. Allah katında din İslam'dır. Onlarınki mecazen artık din deniyor onlara.
Bu üç din İslam falan diyor. O nasıl oldu?
Nasıl yani?
Şimdi bu Cuma'dan hutbeden kaldırdılar.
Hutbeden kaldırdıkları bu ayet.
Bu ayet işte.
Aslında
bunu kaldırdılar, onun yerine bir hadis-i
Allah Resulü koydu. Allah Resulü hutbeye bunu hiç koymamıştı ki onlar şimdi bu şöyle bir şey. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Sarık sarmıştır. Niçin sarmıştır? O anki örf öyleydi. Eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kavli olarak bunu emretseydi, tavsiye etseydi ne olacaktı? Bir ibadete dönüşecekti. Fıtri olan şeylerde asıl olan bunun örf oluşudur. Örfe göre oluşudur. Sarık İslami bir giysi değil aslında. Dinden değildir. Osmanlı bunu dinleştirdi. Bak, Osmanlı bunu dinden bir parça haline getirdi. Sonra 2. Mahmud geldi. Bir ıslahat yaptı. Fes giymeye başladı. Millet gavur sultan dedi ona. Yunanların giysisiydi çünkü fes. Gavur sultan dedi. Yani kendi şeyleriyle, kendi inisiyatifleriyle dine soktukları bir şeyi yine kendi inisiyatifleriyle dinden çıkardılar. Ve bu hale geldi. Sonra Atatürk'ün döneminde işte Fes de iptal edilince bu sefer Fes'i savunmaya başladılar. İşte dini iyi bilmemek, dinin özünü kavramamak bu tür hatalara yol açıyor.
Fes için canlı verenler var ya.
Yani. Ha, onların haklılık payları var, ayrı mesele. Ama bu bir tuvalete gitmek gibidir. Tuvalete gitmek ibadet midir? Değil. Yemek içmek ibadet midir? Değil. Ama yemeği nasıl yiyeceği ibadete dönüşebilir. Sağ elinle yemen mesela. Bunun bir takım usul ve adapları vardır. Hadislerle gelen. O zaman ibadete dönüşür.
Tuvalete duayla gireceğim.
Yani bunun gibi şeyler. Ama tuvalete gitmek ibadet değildir, değil mi asıl itibarıyla?
Evet hocam. Biri çıkış şekli sünnete uyuyorsa sevap kazanır.
Yani fıtri hasletlerde asıl olan bu. Ama dine mesela dinlerde, bütün dinlerde bütün peygamberlere inanmak esası vardı, değil mi? Yani bütün peygamberlerin tebliğ ettiği bu İslam dininde Allah'a iman etmek ve Allah'a iman etmenin zımnında Allah'ın gönderdiği peygamberlere iman etmek, kitaplara iman etmektir. Bunun adı İslam'dır. Ondan sonra sen bundan nasıl sapmış olursun? Yahudiler İsa Aleyhisselam'a iman etmediği için İslam'dan çıktılar. Hristiyanlar o zaman Müslümandı. Hristiyanlar o zaman Müslümandı. Ta ki Peygamber Efendimiz gelinceye kadar Müslümandı Hristiyanlar. Ama Peygamber Efendimiz gelince ona iman etmedikleri için onlar Müslümanlıktan çıkmış oldular bu sefer. Peygamber'e iman ederek kalanlar İslam dini üzerinde kalmaya devam ettiler. O yüzden Allah katında din İslam'dır ve İslam bütün peygamberlerin dinidir dediği zaman biz de İsa'ya inanıyoruz, biz de İsa peygamberin dinindeyiz, madem bütün peygamberlerin dini İslam dediklerinde bu ayetten nasiplerini Allah'a iman etmediği için İslam'dan çıktılar. Hristiyanlar o zaman Müslümandı. Hristiyanlar o zaman Müslümandı. Ta ki Peygamber Efendimiz gelinceye kadar Müslümandı Hristiyanlar. Ama Peygamber Efendimiz gelince ona iman etmedikleri için onlar Müslümanlıktan çıkmış oldular bu sefer. Peygamber'e iman ederek kalanlar İslam dini üzerinde kalmaya devam ettiler. O yüzden Allah katında din İslam'dır ve İslam bütün peygamberlerin dinidir dediği zaman biz de İsa'ya inanıyoruz, biz de İsa peygamberin dinindeyiz, madem bütün peygamberlerin dini İslam dediklerinde bu ayetten nasiplerini alamıyorlar. Çünkü İslam'sa sizin dininiz, İslam der ki bütün peygamberlere iman edeceksin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiyoruz. Bu yüzden senin adın Hristiyan kardeşim. Müslüman değil. Tirmizi'nin hasen olduğunu söyleyerek naklettiği bir rivayette Enes radıyallahu anh şöyle anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Yüce Allah, ey Ademoğlu, isterse yeryüzünü dolduracak kadar günahlarla gelmiş ol. Eğer bana hiçbir şeyi şirk koşmadan karşıma çıkarsan sana yeryüzü dolusunca mağfiretle bağışla gelirim buyurmuştur. Bak, tevhidin burada önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. İstersen yeryüzü dolusu kadar günahla gelmiş o, eğer Allah bana hiçbir şeyi ortak koşmamışsan buyuruyor, ben de o kadar mağfiretle geleceğim. Affedici olacağım. İşte tevhid bu kadar önemli. Yüce Allah'ın fazlı, ikram ve bağışları oldukça geniştir. Allah katında tevhid karşısındaki sevabın bolluğu anlaşılıyor burada. Sevapların yanı sıra tevhid günahlar için de kefarettir. İslam kendisinden öncekini kesip atar. Yani kişi Müslüman olmakla, mesela sahabelerden Amr bin As radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e elini uzatmaktan çekiniyor. Ey Allah'ın Resulü, ben kendimi çok günahkar hissediyorum. Yani o kadar çok kötülük işledim ki sana elimi uzatmaya yüzüm yok diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ey Amr, sen bilmiyor musun ki İslam kendisinden önceki veri silip atar. İşte tevhid şuurunda olmak da, yani biz tevhid ehli olana günahlar hiçbir zarar vermez demiyoruz bak. Böyle bir şey anlaşılmasın. Her bir günah tevhidi, imanı zedelemeye götüren şeylerdir. Ama Allah'ın huzuruna Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamış olarak gelmek demek, bu günahlardan da sıyrılmış olmak olarak gelmiş olmak demek. Yani gerekmişte bu günahları işlemiş olabilirsin. Ama Allah'ı her an birlemeye döneceksin. Tevhide döneceksin. Tevhide yöneleceksin. Tevhidi çok iyi kavrayan insan günaha derhal son veriyordu. Sahabe örneğinde olduğu gibi. Ama gaflete düştüğü anda günaha düşüyordu. Günahlardan dolayı tekfir edenler var. Ve tekfirciler hep Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir derler. Değil mi? Şimdi zina eden nedir? Günahkardır. İçki içen nedir? Günahkardır. Rüşvet yiyen nedir? Günahkardır. İçki içen Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiş oluyor mu?
Hayır.
Olmuyor. Kafir mi?
Değil.
Değil. Rüşvet yiyen Allah'ın indirdiğiyle mi hükmetmiş oluyor?
Değil.
Değil. Demek ki Allah-u Teala'nın muradını onlar güzel anlamıyor burada. Bir taraftan Allah-u Teala orada üç aşamada zikrediyor bir tarafta. Mesela Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Bir ayet sonra da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir buyuruyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemenin öyle bir boyutu vardır. İnsanı dinden çıkarır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemenin öyle bir boyutu vardır. İnsanı zalim yapar. Öyle bir boyut da vardır. Fasık yapar. Yani bu ayete dayanarak her önüne geleni tekfir etmek, işte oy verene kafir diyenler var, işte otobüse binip bilet alana, çünkü bilette şey yazıyor, herhangi bir anlaşmazlık hususunda TC mahkemelerinin hakimliğini, mahkemesini kabul ediyorum şartı vardır, onu kabul etmiş oluyorsun, bu yüzden kafir oluyorsun diyor. Türlü türlü tekfir yolları var. Askere gidersen kafir olursun. Çocuğunu okula gönderirsen kafir olursun. Yani bunlar tamamen hakikatten boş sözler değil yalnız. Bunları da söyleyelim. Mesela fakat biz şunu söylemiyoruz. Askere gitmek şirk. Bu söylenemez. Ne şirk? Allah'tan başkası adına yemin etmek şirk. Şirki öğret. Sen niye askere gitmekten bahsediyorsun. Allah'tan başkasının adına yemin etmek şirktir. Askere gitmek değil.
Askerde yemin edilmek sadece.
Yani sen bunu yaparsan sen onu askerlikten sakındırmış olursun. Şirkten değil. O zaman o askere gitmez ama ömür boyunca şirkin içine düşer. Türlü türlü. Eğer şirki öğretmezsen. Şimdi işte okulda nedir? İstiklal Marşı karşısında saygı duruşu. Bu şirktir. Bayrak karşısında saygı duruşu. İster Amerika'nın bayrağı olsun, ister üzerinde tevhid bayrağı olsun. Fark etmez. Ant okutuluyor çocuklara. Bunlardan sen mesulsün. Çocuğunu güzelce yetiştireceksin. O okula gidecek. Başını açmayacak kız çocuksa ve bu şirk unsurlardan hiçbirisine bulaşmayacak. Ve bu davranışıyla da başkalarına da örnek olacak. Hayatıyla, yaşantısıyla tevhidi tebliğ etmiş olacak. Belki bunda kendisini feda etmesi gerekebilir. Hindistan'da bir örnek var. İngiliz hükümeti Arapça ezanı yasaklıyor. Müezzin çıkıyor, Arapça ezan okuyor. Tak vuruyorlar, indiriyorlar onu. Arkasından bir kişi daha. Vuruyorlar, indiriyorlar. Beşe çıkıyor bu. Sonra halk ayaklanıyor. Komşu köylerden duyan geliyor. Bakıyor ki bu ayaklanmalar karşısında yapacakları bir şey yok, geri adım atıyorlar. Ama bizde nasıl yapılıyor? Hükümetin Müslümanlara zulüm içeren bir faaliyeti olduğu zaman iki meydanda bağırıp çağırmayı en büyük şey zannediyorlar. Bu çare değil ki. Bu ahmakların yoludur. Erkeklerin yolu nedir? Ha, onlar Kur'an kursunu mu kapattı? Sen evini birer Kur'an medresesi haline getireceksin. Adam 50 yaşına gelmiş, Kur'an okumayı bilmiyor. Çıkıyor orada meydanda bağırıyor. Yahu Kur'an kursunu kapatmak demek, sen aynı şeyi yapmışsın hayatında, Kur'an'ı kapatmışsın hayatına. Orada bağırmanın ne anlamı var? Buna nasıl mücadele edilir? Basarsın mealleri, ki bunu yapıyorlar elhamdülillah. Hatta 1 milyona 500 bin liraya kadar toplu alımlarda o cüz'i miktarda artık kimin ne kadar gücü yetiyorsa dağıtırsın onu. İnsanların Kur'an'la tanışmasını sağlarsın. Akıllıcası budur. Başörtüsünü mü yasaklıyor? Ben açmıyorum diyeceksin. Bu benim inancımın gereği. Kafir bunun farkında. Niye köylerdeki kadınların başını açmaya uğraşmıyor? İhtiyar kadınların. Hatta diyor ya, benim anam da başörtülü canım. Niye onunla uğraşmıyorsun o zaman? Niye gençlerle uğraşıyorsun? Çünkü o şuurlu yapıyor. Ama öbürü şuurlu yapmıyor. Öyle köylerde başı kapalı insanlar vardır. Şehre gelince bakmışsın başını açmış geziyor. Niye? Adet, Allah için kapatmıyor.
Adet haline getirmiş artık. Adet için
yapıyor. Avrupa'da yaşayan insanlar var. Bazı tanıdıklar var. İçki içerler bunlar. Hatta zina ederler. Ama domuz deyince acayip uzak dururlar. Niye domuza özellikle böyle bir tepki koyuyorsun? Onu haram kılan onu da haram kıldı. Adet olarak bilinçaltına yerleşen şeyler dinden zannedilmiş. Eğer Allah'ın haram kıldığı için onu yapıyorsan onu da yapmaman lazım.
Avrupa'ya gitmeye gerek yok ki.
Ya, Türkiye'de de öyle.
İçki içen bir adamın önüne domuz etini koyuyor ya. Öyle. Abi on kardeş dersen biz kafir miyiz ya falan. Ciddi ya, bu böyledir.
Halbuki domuz yemekle o kafir olmaz. İçki içtiğiyle günahkar nasıl büyük günahkar oluyorsa aynı büyük günaha düşmüş olur.
Toplum bilinçsiz abi. Bizim bir arkadaş var işte. Anlatıyor. Bir gün İncil'de Osmanlı Camii'nden çıktım abi. Sallanan orada. Yaşlı bir tane amcanın biri gelmiş bunun yanına. Çocuk şey, doğulu, ağır doğu beyazdır kardeşimiz. Şafii mezhebi.
Evet.
İşte hepimiz biliyoruz zaten. Namaz, kılıç, şekil, itibariyle biraz farklı böyle. Yaşlı bir amca diyor, böyle sevecenli bir şey diyor işte. Gelmiş bunun yanına şey yapmış. Oğlum demiş, sen niye böyle namaz kılıyorsun? Hani senin namaz kılıç şekli farklı falan. Bu da tutuyor şey diyor işte. Amca diyor, ben Şafii'yim diyor. Hadi kusura bakma diyor. Ben seni Müslüman zannetmiştim diyor. Şey yapıyor, adam masaya gidiyor. Yani toplum bu halde abi.
Evet.
Geçen Eyüp amcamlarla da geçti. Yani düşün artık, ümmet bu durumda ya. O yüzden doğal yani.
Evet.
İçkiyi böyle ne bileyim mübah görüp de domuz etini dinden çıkarıcı bunu sürüyorlar. Evet, normal yani.
Ubade bin Samit ile Itban radıyallahu anh'ın hadisleri ve sonraki rivayetleri birleştirildiğinde az önce okuduğumuz La ilahe illallah sözünün anlamı senin için iyice açıklığa kavuşur ve yanılgıya düşen mağrurların hatasını açıkça anlarsın. Itban radıyallahu anh'ın hadisindeki şart üzerinde durulması gereken hususlardandır. Itban radıyallahu anh'ın hadisini ne diyordu? La ilahe illallah diyen ve bununla Allah'ın rızasını talep eden kişiye, Allah'ın veçhini talep eden kişiye Allah cehennemi haram kılmıştır. La ilahe illallah'ın fazileti hakkındaki uyarıya peygamberlerin de ihtiyaç duydukları. Üzerinde düşünmesi gereken şeylerden bir diğeri de La ilahe illallah kelimesi bütün yaratılmışlara daha ağır olmasına rağmen birçok insanın terazisinde hafif gelecektir. Bazı insanların terazisinde bu söz hafif gelecektir. Yerlerin de gökler gibi 7 kat olduğunun bildirilmesi var burada. 7 kat gökler ve 7 kat yer diyor. Onların yani göklerin varlıklar ile melekler ile şenlendirilmiş olması, eşarilerin benimsediğinin aksine ilahi sıfatların kabul edilmesi, Enes radıyallahu anh hadisi kavrandığı takdirde Itban radıyallahu anh hadisindeki La ilahe illallah diyen ve bununla Allah'ın yüzünü talep eden kişiye Allah'ın cehennemi haram kılmıştır sözünden şirkin terk edilmesinin kelime-i tevhidin dille söylenilmesi olmadığı anlaşılmış olur. İsa ve Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve Resulü olduklarını birlikte zikredilmesi üzerinde düşünülmelidir. İsa Aleyhisselam hususi olarak Yüce Allah'ın kelimesi olarak anılmıştır. Yine İsa Aleyhisselam'ın Allah'tan bir ruh olduğu, cennete ve cehenneme iman etmenin fazileti, Allah onu hangi amel üzerinde bulunursa bulunsun cennete sokar sözünün kavranılması, ahiretteki amel terazisi mizanın iki kefesi bulunduğu, bir kefesine 7 kat gökler ve içindekiler ve semadakiler konsa deniliyor ya, demek ki iki kefesi varmış. Yüce Allah hakkında veçhinin yani yüzünün bulunduğunun öğrenilmesi. Allah'ın yüzü vardır ama mahlukatına benzemez. Allah kendi aklında nasıl murad etmişse öyledir deyip iman etmemiz düşer bize. Allah semadadır ama nasıl bildirdiyse öyledir. Hiçbir mahlukata benzetmeyiz onu. Allah'ın eli vardır. Biz buna işte buradan kast kudret elidir gibi yorumlara gitmeyiz. Olduğu gibi iman ederiz. Bir önceki konuda az önceki okuduğumuz bölümde tevhidin vücubundan, gerekliliğinden bahsedilmiş, bütün kullar tarafından gerçekleştirilmesi gereken en önemli farz olduğu ifade edilmişti. Burada da tevhidin fazileti konu edilmektedir. Tevhidin fazileti sağladığı övgüye değer etkiler ve güzel sonuçlardır. Tevhidin sağladığı güzel etkileri sağlayan ve onun gibi çeşitli faziletleri bulunan başka hiçbir şey yoktur. Dünyanın da ahiretinde hayrı tevhid ile gelen semere ve faziletlere bağlıdır. Tevhid yani genel olarak faziletlerinden bahsetmek gerekirse dünya ve ahiret sıkıntılarının giderilmesi, cezalarının defedilmesi için en büyük sebeptir. En büyük faydalarından birisi kalpte bir hardal tanesi ağrılınca dahi bulunsa bu tevhid, cehennemde ebedi kalmayı engellemesidir. Şayet kalbe mükemmel olarak yerleşmişse cehenneme kesinlikle girilmemesine sebeptir. Dünya ve ahirette sahibinin mükemmel bir hidayet ve eksiksiz bir güven içinde bulunmasını temin eder. Dünya ve ahirette. Allah'ın rıza ve sevabını kazanmaya yönelik tek sebeptir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati ile en fazla sevinen insan kalpten samimi bir şekilde La ilahe illallah diyen kimsedir. En büyük faziletlerinden birisi de gizli ya da açık, sözlü ya da fiili her türlü amelin kabul edilebilirliğinin, mükemmelliğinin ve sevap kazandırmasının tevhide bağlı olmasıdır. Bunun gibi faziletleri, faydaları çok. İşin esası olmazsa olmazı tevhid.
Hocam bir şey soracaktım. Evet. Bu selavat getirirken evet. Allahümme sallallahu seyyidina dedi. Seyyidina'nın şey var mı? Sakıncası var mı?
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine nasıl salavat edileceğini getirileceğini öğretmiştir. Hiçbirisinde seyyidina diye bir ibare yok.
Aleyhisselatü Vesselam yeterli mi?
Aleyhissalatü vesselam derken
Allah'ın salatü selamı
Muhammed aleyhissalatü vesselam mesela ismi geçince.
Yani
ismi geçince işte dersin ama ben salavat çekmek istiyorum diye aleyhissalatü vesselam aleyhissalatü vesselam dersen zamir yerini bulmaz.
Yani
işte Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim şeklindeki Allahümme salli aleyhi ve sellim Allahümme salli ala Muhammedin ve aleyhi ve sellim gibi salat ve selam Muhammed ismiyle birlikte alması gerekir. Ondan sonra Seyyidina kelimesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir cemaatin sahabesinden bir cemaatin yanına gidiyor ve onlar işte bizim Seyyidimiz, Seyyidina, en kutsal kabımız, işte şöylemiz, böylemiz diye övmeye başlıyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ne söyleyecekseniz muradınızı söyleyin diyor. Şeytan sizi saptırıp durmasın buyuruyor. Bu sözü başka bir hadisinde de Seyyid ancak Allah'tır. Bana Seyyidina demeyiniz diyor. Bir başka şeyde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu görüyoruz. Şüphesiz ben kıyamet günde Ademoğlunun seyyidiyim, efendisiyim. Buyuruyor. Ama ibadet lafızlarında yani salavatlarda ibadet lafızlarında değişiklik yapmak caiz değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine salavatın nasıl yapılacağını öğretmiştir.
Normal Allah'ın şey, salibari.
Bu ne kadar, niye bu kadar önemli? Birincisi, Bera bin Azib radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sahih-i Müslim'de gelir bu. Tirmizi'de de geçer. Bana diyor gece yatarken okumam için bir dua öğretti diyor. İşte duayı okuyor. Benden tekrar etmemi istedi. Ben de tekrar ederken ve nebiyike ve rasulike erselte dedim. Peygamber Efendimiz göğsüme vurdu şöyle omzuma vurdu. Ben ve nebiyike erselte dedim. Ve rasulike erselte demedim buyurdu diyor. Halbuki bu iki kelime aynı manaya delalet eden iki kelimedir. Ama böylesi bir değişikliğe bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam razı olmuyor. Yani ibadet Allah tarafından konulur. Bunda kulların değişikliğe gitmesi caiz değildir. Mesela Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra sadakallahu lazim demek yaygınlaşmıştır. Öyle hale gelmiştir ki sadakallahu lazim cümlesi Kur'an'dan bir ayet gibi okunmaya başlamış. Terk ettiği zaman insan sanki kendini günahkar hissediyor. Böyle bir bidat olmuş bu.
Yok mu Kur'an-ı Kerim'den sonra söylenmiyor mu yani?
O bidattir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman bunu yapmamıştır. Ve tavsiyede böyle bir tavsiyesi de yok.
Duaların arkasına okudukları Subhane Rabbi Kerabbil İzzetem mi yazık?
Yok.
O da mı?
Yok.
Bidat
yok, tespit yani. Tespit, dua, Zülcelal, Zülkemal, Zülkudret'i bunlar da yok değil mi?
Tespit çekmemiş mi Allah'ın?
Tespit mi? Tesbih derken Sübhanallah demesi mi?
Evet.
Yani o Sübhanallah demiştir. Bunun adı tesbihtir. Ama tesbih denilen alete gelince İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın ondan rivayet edildiği gibi gördüğü yerde bunları parçalardı diyor. Peygamber Efendimiz tesbihi sağ elinin parmak boğumlarıyla yapardı diyor. Ve bu parmaklarında kıyamet gününde şahitlik edeceğini söylerdi buyuruyor. Tesbih yaptığın zaman, tesbih kullandığın zaman ne oluyor? Bu sünnet ortadan kalkıyor. Arkadaşlar şöyle buyurun. Lafa daldık bu arada.
Yani.
Peki Sevgili abi bir de şey var.
Yerde gidelim bari.
Şimdi farz namazı kıldıktan sonra şey diyoruz ya. Allahümme ente selam ve minke selam ve barik ya da celal ve lütfen. Bunun anlamı ne? Hep diyoruz ama.
Allah'ım sen selamsın. Ente selam ve minke selam. Selam sendendir. Selamet yani sendendir. Tebarek de ya zevcelal vel ikram. Ey celal ve ikram sahibi olan sen pek yücesin. Seni yüceltirim yani o manada. Bu öğretilmiş bir zikirdir. Ve bunları kişi ferdi olarak söyler. Yani müezzin söyletmez bunu.
Yani normalde müezzin söyletiyor namazı.
Normalde müezzin söyletiyor ama bunların böyle söyletilir
çünkü hale getirilmesi. Çünkü olduğuna dair hatta Hazreti Hatice annemiz de bu dua etmiş yani Allah'a. Allah'tan selam geliyor Hazreti Ayşe, Hatice annemize. O da nasıl karşılık vereceğini bilemiyor bunu söylüyor.
Allahümme ente selam ve minke selam tebarek ya da celal ve ikram diyor. Öyle bir rivayet sayılır ama aslında bilmiyorum.
Peki bunu sünnetin arkasına söyledin ne olur? Bir sakıncası var mı?
Yok.
Yüzüme söyle ya. Değil mi hocam?
Ben sünnete de söylüyorum, farza da söylüyorum. Yani şimdi farza diyorlar ya, ben her namazın sonunda söylüyorum bunu.
Yok yani bunda bir yasaklık yok.
Söylese boşa söyle diye.
Şu var abi işte. Peygamber Efendimiz'i duaya katmanın ne sakıncası var? Yani ya Rabbi Efendimiz'in lütfü hürmetine şu sıkıntımızı giderdimenin falan fıstık.
Öyle diyene ne gereği var diyeceksin?
Gelmişse
yani sahabeler bunu ya. Yapmamış. Onlar böyle dua etmişler. Eksik mi dua ettiler onlar? Bunu katmanın ne gereği var? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabenin yapmadığı bir şeyden yasaklıyor hadisinde değil mi? Ebu Davud'un rivayet ettiler size. Ahmet bin Hanbel'de rivayet ediyor bunu. İrbaz bin Sariye radıyallahu anh. Sizden yaşayacak olanlar diyor, pek çok ihtilaflar görecektir diyor. Sizden kim bu zamana erişirse benim sünnetime ve Raşid halifelerimin sünnetine azı dışı ile sarılır gibi tutunur gibi sarılsın diyor. Şüphesiz dinde sonradan çıkan şey her şey bidattir ve her bidat da sapıklıktır buyuruyor. Diğer bir rivayet metninde her sapıklıkta ateşledilir ilavesi de var. Dinde sonradan çıkan şey sapıklıktır her şey. Hadislerde böyle geliyor.
Aynen hocam.
Devam et kardeş.
Bizim fahiyeniz de ondan dolayı. Tam bir şey yapalım.
Normalde kalp bizim yedi bir tane.